Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta bu programı kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyoruz.
Hocam geçen hafta biz israfı, savurganlığı konuşmak istedik. Ama o kadar konu ehemmiyetli ve önemli ki esasında vaktimiz yetmedi.
Evet.
Ve gönlümüz arzu etti ki bu hafta devam edelim. Çünkü bir yanda hani aslında Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bir infak mevsimi var önümüzde, paylaşma mevsimi var. Bir taraftan da bunun tam zıttı israftan bahsettiğimiz, savurganlıktan bahsettiğimiz bir dönemde. Hatta ilk programda hatırlattık. Yani şimdi dünyada, Türkiye'de bir ekonomik kendi içinde krizler yaşıyor, dalgalanmalar yaşıyor.
Evet efendim.
Yani böyle bir atmosferde insan israftan bahseder mi ya da savurganlıktan bahseder mi? Zaten işte kıt kanaat geçiniyoruz. Zaten işler çok daha zor. Hani israf edecek bir şey de bulamıyoruz denebilir ama esasında hocam siz şunu vurgulamıştınız geçen program. Tam da aslında bu dönemde de bunu vurgulamak lazım. Çünkü israfın çok boyutları var. Yani
Aynen.
israfı hazırlayan sebepler ayrı, israfı engellemenin unsurları ayrı. Bunları ne kadar konuşsak azdır diye düşünüyoruz hocam. İsterseniz hocam
Evet.
kaldığımız yerden devam edelim.
Evet. Şimdi tabii israfın hakikaten insanlar için manevi bir hastalık ve tedavi edilmesi gereken bir maraz olduğunu Allah Teala Hazretleri bize israfla ilgili yapacağımız duaları talim ederek de işaret ediyor. Yani Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de muhtelif konularda dualar talim ediyor. Yani şöyle dua edin, bu manada dualarla iltica edin manasına. Mesela israfla ilgili de şöyle bir dua talim ediyor. Buyuruyor ki: Rabbena ğfir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Manası şu, yani ey Rabbimiz diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmemiz bizden isteniyor. Ey Rabbimiz, sen bizim günahlarımızı yarlığa, günahlarımızı bağışla. Günahlarla beraber ve israfena, yani onunla beraber, onunla paralel olarak bir kelime daha ekliyor. Bizim israfımızı da bağışla. Yani burada israf elbette tabii ki sahip olduğumuz nimetleri kullanmadaki israf olduğu gibi her türlü sınırı zorlayan, aşırılığa kaçan davranışlarımız, hareketlerimiz, ölçüsüz tavırlarımız ve bize bahşettiğin nimetlerle ilgili savurganlıklarımız da diyebiliriz bunlara. Bunların tamamı ile ilgili bizim yani bir farkındalık oluşturmamız adına Allah Teala bize böyle dua ediyor. Yani dua talim ediyor. Yani şu ya Rabbinize, Rabbena ğfirlene, yani ey Rabbimiz bizi bağışla buyuruyor. Efendim, zunubena ve israfena. İsrafımızı, yaptığımız israfları bağışla ve fi emrina, işlerimizde, güçlerimizde, yaptığımız muamelelerde, yaşadığımız hayatta, bulunduğumuz durumlarda, emir kelimesi durum manasında ifade ediyor, iş manasında ifade ediyor. Yani hangi konumda, hangi durumda, hangi statüde, hangi ekonomik şartta ya da hangi sosyal statüde olursak olalım, o statünün gereğinden farklı ve fazla sınırı aşan bir davranışımız olmuşsa, bir yanlışımız olmuşsa ya Rabbi, biz bunlardan da bağışlanmamızı diliyoruz. Akabinde de ve sebbit akdamena, bizim ayaklarımızı, yani bu tür kaymalara, yanlışlara, israfa ya da günaha kayma konusunda bizim ayaklarımızı sabit kıl. Vensurna alel kavmil kafirin, kafir olan topluluğa karşı da ya Rabbi bize başarı ihsan eyle, muzafferiyet ihsan eyle, bizi onlara karşı yardımsız ve desteksiz bırakma diye dua ediyor. Ama burada önemli olan o zünub kelimesiyle israf fi emrine kelimesinin beraber kullanılması. Yani günah ile israfın birbirine paralel olduğunu, insan günaha düştükçe israfa ve dengesizliğe doğru kanat açtığını da adeta anlamış oluyoruz. Demek ki bizim hayatımız boyunca sahip olduğumuz değerleri, imkanları kullanırken ölçülü olma konusuna dikkat etmemizi Allah Teala hem zahiri bir takım ölçülerle hem de batini, kalbi dualarla ona ısmarlayarak kendimizi, yani ona havale ederek, ya Rabbi biz böyle bir yanlış yapabiliriz, sen bu yanlışımızı bağışla ve bizi sabit kadem eyle. Yani bir daha o yanlışı yapmayalım, o israfa düşmeyelim, o çirkinliğe, o haddi aşma yanlışlığına düşmeyelim diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmemizi ifade ediyor. Dolayısıyla israfın bizim hayatımızda, gerek bireysel manada, kişisel hayatımızda, gerekse toplumsal manada baktığımız zaman bir sürü tahribatı, bir sürü yanlışı var. Bir defa maddi ve manevi bakımdan büyük bir tahribat meydana getiriyor israf dediğim şey. Maddi olarak bir defa ekonomik alanda bizim bütçelerimizi, aile bütçesini, şahsi bütçemizi, toplumsal bütçeyi, devlet bütçesini, hepsini etkileyen, ama özellikle önce şahsi hayatımızdan bakacak olursak, bütçelerimizi etkileyen, onları ay sonunu getiremeyen, hafta sonunu getiremeyen veya yıl planı yapamayan konuma sevk eden bir tarafı var. Bir de tabii psikolojik olarak da baktığımız zaman israf alışkanlığı ve israf tutkusu yeni açlıklar, yeni tüketim arzuları meydana getirebiliyor. O yüzden yani bunu, israfı bir maddi ve manevi maraz gibi, hastalık gibi düşünüp ona düşmeme konusunda duyarlı olmak.
Virüs gibi hocam.
Aynen.
Virüs. Koronavirüsten sakındık. Maske aynen. Taktık. Tabii. Uzaklaştık. Mesafe koyduk.
Burada dediğiniz gibi, burada da yani kendimizi israf hastalığından korumak için mutlaka tedbir almamız gerekiyor. Şu önemli, yani insanın, bu dünyaya geliyoruz, bir ihtiyaçlarla karşı karşıyayız. Yani hayatımızın sürmesi, devam etmesi için ihtiyaçlarımız var. Yani yemeğe, içmeye, havaya, oksijene, sosyal ihtiyaçlara, maddi ihtiyaçlara ihtiyaçlarımız var. Ama bu ihtiyaçların sınırlandırılması mı gerekiyor, yoksa bunların olduğu gibi karşılanması ile ilgili böyle ucu açık bir çek vermek gerekiyor insanın kendi kendine.
Yani ihtiyaç sınırından ihtiras sınırına geçmemek lazım.
Savrulmak mı söz konusu? Bu önemli. Aslında burada söylenecek en önemli söz, yani insanın ihtiyaçlarını kontrol ederek sınırlandırması ve belli bir yerde durmasını bilmesi demektir. Yani benim ihtiyacım şudur dediğiniz ve arkasından yeni ihtiyaçlar doğmaya başladığı zaman insan gerçekten mutlu olamaz. Çünkü külli şeyin izâ temme noksan demiş Arap atasözünde, güzel bir ifade bu. Yani her şey tamam olduğunda mutlaka bir noksan vardır. Yani o noksanı tamamlayayım dediğiniz zaman hayatınız o noksanları tamamlamakla geçer. Şair ne güzel söylemiş. Ümmit cihandan da büyük. Zevk ise mahdut. Her saniyesi ömrün, emel efza, ele mefsut. Yani insanın ümidi, beklentileri, hayalleri, düşünceleri cihandan, evrenden, kainattan da büyük. Ama insan hayatının her saniyesi bir emel, akabinde bir elem. Yani her emel bir elem doğuruyor. Yani her emele ulaşmak için elemlerle başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla doğrusu emelleri azaltıp amellere sarılmaktır.
Çok güzel hocam. Yani evet. Emeller, bu arzular, evet, ihtirasları azaltıp
amellere sarılmak.
Amellere sarılmak.
Yani kul olarak bizim sorumlu olduğumuz ibadet türünden, ahlak türünden, insani ilişkiler türünden amellerimiz var. Bir de insan olarak emellerimiz var. Yani emellerimizin peşinden koştukça onları tatmin etme şansımız görünmüyor. Öyle olunca bizim insani değerlere ulaşmak için amellere sarılmamız, emellerden amellere sarılmamız herhalde israf hastalığını aşmanın yollarından birisi de budur. Bir de tabii şimdi modern çağda iktisat ve ekonomiyi tanımlayanlar ne diyorlar? Diyorlar ki iktisat ve ekonomi sınırlı olan kaynaklardan sınırsız olan ihtiyaçların karşılanması ilmidir. Yani bugün ekonomiyi tanımlayanlar ihtiyaçları böyle sınırsız görüyor,
kaynakları sınırlı görüyor.
Ve dolayısıyla bu sınırlı kaynaklardan ihtiyaçları karşılamanın da zorluğunu peşinen kabul etmiş oluyor. Halbuki bizim dini anlayışımıza, Kur'ani anlayışımıza, İslami anlayışımıza kaynaklar sınırsızdır. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Ama bizim...
Yani Allah'ın nimetini sayamayız hocam. O kadar çok.
Namütenahi. Ama bizim bu nimetler karşısında ondan yararlanma konusunda isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı sınırlandırmamız bizden beklenir. Yani her aklımıza eseni, her canımızın çektiğini isteği vermenin günah olduğunu Hazreti Peygamber ifade ediyor. Nitekim hadis kitaplarında geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, oğlu İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'in bir gün evine gidiyor. Halife olduğu dönemlerde sanırım, yani Efendimiz'den sonraki dönemde. Efendim bakıyor ki sofra kurmuş, et yapmışlar ve filan. Onunla meşguller, babasını da buyuruyor diyor falan. Hayrola Ömer, Abdullah ne yapıyorsun diyor. Efendim işte bir et yanım çekmiş de diyor. Onu hazırladık, onu yiyoruz ya yiyeceğiz şimdi deyince. Hı diyor Hazreti Ömer. Yani sen diyor her canının çektiğini her zaman yer misin diyor. Bilmez misin ki diyor. İnsanın her canını çektiği şeyi yemesi israf, israf ise haramdır diyor. Muhteşem bir şey gerçekten. Yani demek ki yani bizim elbette ihtiyaçlarımız, isteklerimiz olacak. Nefsin istekleri olacak. Bunların meşru olanları elbette karşılanacak, yerine getirilecek. Ama bunu sınırsız olarak yapmamak gerektiğini, yani haftada bir gün yaparsın, 15 gün yaparsın, ayda bir kere ne bileyim işte yaparsın belki ama her akşam, her gün en iyisini, en kalitesini yemek şeklindeki bir arayış ve alışkanlık bu israf anlayışı konusunda gerçekten önemli bir ölçü.
Ki ilk programda söylemiştiniz hocam. Yani yemek için yaşamayacağız.
Aynen öyle.
Yaşamak için
yaşamak
yiyeceğiz.
Yaşamak için yemenin derdinde olacağız. O zaman biz gerçekten bu işi çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Tabii tüketim ve israf aslında baktığınız zaman insanları biraz daha bencilleştiriyor. Yani insan tükettikçe ve tüketimde sınırı tanımadıkça, israfa düştükçe daha çok bencilleşiyor. Daha çok, daha fazlası, daha fazla, daha fazlası. En kötüsü de bu canının çektiği şeyleri insan tamamına ulaştığında ve tamamından yararlandığında bu sefer haz eşikleri yükseliyor. Yemekle ilgili de diğer tüketimle ilgili. Çünkü insanın maddi şeyler, maddi imkanlar sonucunda elde ettiği bir takım hazlar var. Ulaştığı hazlar var. Damak zevki dediğimiz veya başka bir
hayat görgüsü
gibi. Yani diyorlar ya ben alışverişten haz alıyorum. Bundan işte mutlu oluyor.
Harcadıkça mutlu oluyor.
Diyor mesela. Bunlar hakikaten tehlikeli şeyler. Yani insanın böyle harcadıkça mutlu olmuş olması israfa kapı aralayan bir şey.
Evet.
Oysa ki insanın kendisi için yaptığı masraflar israftır ama bir başkası için yaptığı masrafı israf olarak değerlendirmiyor İslam. Yani bir başka kardeşine, çoluğuna, çocuğuna ya yani bileyim onların zaruri olanlarına ama hele dışarıdaki bir insana yapacağı fazla ikram israf değil.
Yani infak, sadaka bir türlü isimlendirilebilir.
Kendi adına ve her arzu ettiğini yerine getirmek adına yapacağı tüketimler ise o israfın dik alası. Yani onun için ondan sakınmak gerekiyor. Tabii şimdi aradığını bilmeyen bulduğunun farkında olmazmış diye bir söz var. Hakikaten bugün bunu çok yaşıyoruz. Yani insanlar hep farklı şeyler, farklı lezzetler peşinde koşmaya başlıyor. Yani israfın insanı savurduğu alanlardan birisi bu. Yani bundan da bir şey anlamadım. Bir de şuna bakayım, bir de buna bakayım derken ne aradığını bilmiyor ama zaten. Dolayısıyla bulduğunun da farkında ol. Oysa insanın yani bir hedefi olmalı. Yemekle ilgili bir hedefi olmalı. Kullanmakla bir hedefi olmalı. Eşya ile ilgili bir hedefi. Yani o da asgari seviyede kendisinin hayatını sürdürebilecek şekilde olmalı. Hani deniliyor ya bir zaruriyat var, bir haciyat var, bir de tahsiniyat ve zeyniyat var. Zaruriyat yani insanın ölmeyecek kadar
en asgari seviyemiz
sınırı. Haciyat yani hayatını kolaylaştıracak bir takım farklı unsurların da devreye girmesi. Mesela bundan 100 sene önce ihtiyaç olmayan pek çok şey bugün ihtiyaç. Yani bundan 100 sene önce buzdolabı pek çok hanede yok. Hatta hiçbir yerde belki yoktu, bilmiyorum yani.
Evet hocam.
O manada bir araştırma yapmadım ama yani 100 sene önce buzdolabının olduğu yer çok sınırlıdır. Tabii. Varsa bile yok. Büyük ihtimalle yok. Çamaşır makinesi. Keza hele hele otomatik çamaşır makinesi. Şurada 20 yıllık, 30 yıllık bir mazisi var.
Şimdi bunlar olmadan olmaz.
Ha, şimdi olmadan olmazmış gibi görünüyor. Evet. Tabii bir de bunların üreticileri de yani üretim ve tüketim merkezli olarak programladıkları için belli yıla oranla bir ömür biçerek yapıyorlar bunları.
3 sene, 5 sene, 7 sene.
Sonra azami. Bunu artık siz gözden çıkarıp yenisini alacaksınız. Çünkü o fabrika da kendisini ona göre kurguluyor. Yani şu kadar makine satarsam şunu şu kadar yenilenmiş olur. Ben yılda şu kadar üretmiş olurum. Şu kadar da kar ederim diye düşünüyor. Dolayısıyla yani böyle daha 20-30-40 sene sürecek bir ömüre sahip olan makineyi üretmiyor. Yani tüketim ekonomisi o zaten.
Çünkü İslam ekonomisinin sisteme asıl ters.
Aynen. Yani çünkü insanların tüketmeleri isteniyor. Çünkü tüketim ekonomisi veya israf ekonomisi denilen şey tüketime dayalı bir şey. İnsanlar ne kadar çok tüketme yönelirlerse, ne kadar çok harcarlarsa onlar o kadar mutlu ve cepler o kadar şişkin, kasalar o kadar dolu oluyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Keza insanın manevi bakımdan da tükettiği zaman hakikaten başkalarının hakkına da tecavüz ettiğini, hatta kendisinden sonraki insanların bile kullanması gerekecek kadar bir malı tüketmeye yöneldiğini insan çoğu zaman fark etmiyor. Hani bugün dikilmiş olan ürünün 10 sene, 20 sene sonra mahsul veriyor. Biz bugün yediğimiz meyveler, sebzeler 20-30 sene önce bizim babalarımızın, dedelerimizin diktiklerinden bugün yiyoruz. Dolayısıyla tüketen insanların böyle bir derdinin de olması gerekiyor. Yani biz bugün tüketiyoruz ama
bir firaset lazım hocam.
Biz bunu tükettiğimizde bizim buradaki yerimiz ne? Biz ne kadar diktik ki ne kadar tüketiyoruz? Onun da bilincinde olmak lazım. Çünkü hakikaten insanlar tüketmeye yönelik ortamlarda bulundukça bu tüketme duygusu artıyor.
Bencillik oluyor ve benden sonrası tufan.
Aynen. Yani ne olursa olsun diye hiç derdi olmuyor. Onun için bir de tabii malı yani insanlar mülkü gibi kendi daha doğrusu maliki gibi görürse kendi malın bu sefer tasarrufu daha farklı oluyor. Halbuki gibi görürse, emanetçisi gibi görürse, malın emanetçisi gibi görürse o zaman diyor ki ya bana bu kadar yeterli, bunun daha fazlasını başkasıyla paylaşmalıyım.
İslam kültüründe bu hocam kesin böyle mi yani? Biz hep emanetçi miyiz?
Doğrusu budur.
Yani aynen mesela öyle. Bir malı kazandım. Mal benim değil mi hocam?
Mal sizin ama
evet.
O sizin tasarrufunuza verilmiştir. Onun kullanma şekilleri var. Yani orada yani siz kendiniz, çocuklarınız, hane halkınız yani ihtiyaçlarınızı görecek kadar kullanıp fazlasını heder edemezsiniz. İsraf edemezsiniz. Onu yani bu benim malım diyerek
istediğini
kullanamazsınız.
Yani Allah şekilde bize hep sınırlar ve ölçüler gösteriyor.
Kesinlikle. Yani bahçenize ürettiğiniz mal size fazlaysa onu satarsınız ya da başkalarına hibe eder. Ama çöpe atamazsınız. Atmamalısınız. Çünkü emanetçisiniz. Yani bir başkasının malını kullanmış oluyorsunuz. Yani Allah Teala çünkü diyor ki ve fi emvalihim hakkun lisailil mahrum. Yani varlıklı olanın malında isteyen isteyemeyen mahrum insanların da hakkının olduğunu hakkı söylüyor.
Kesin ve böyle. Ha,
tabii kesinlikle
yani
böyle.
Bütün dünyadaki her nimet bize emanet o zaman.
Böyle görüldüğü zaman zaten anlamlı oluyor. Yani siz sahip olduğunuz serveti, zenginliği de bir emanet. Ve hakikaten de emanet zaten oraya bakarsanız. Yani kaç sene ömrün var bilmiyorsun ki. Bu mal senin eline ne kadar kalacak onu da bilmiyorsun.
Yani mutlak manada bizim olmuyor zaten.
Kesinlikle.
Üstümüzden zaman geçiyor ve
şu kadar süre sonra öbür tükendiğinde en kötü ihtimalle o zaman bırakıyoruz. Ha ondan önce de bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Yani ticari hayatınız bozulur.
Hastalık olur.
Hastalık olur. Mal heder olabilir. Mala hastalık girer.
Evet.
Efendim deprem olur. Başka şeyler olur. Yani dolayısıyla burada o ariyet ve emanet bilinciyle eşyaya bakmak insanın eşya ile kendisini çok zengin görüp ve oradan kendine bir güç devşirmesi meselesini çözer. Değilse insanoğlu özellikle yani ekonomik olarak ve maddi olarak çok mala, çok eşyaya sahip olduğu zaman bir güç vehmine kapılıyor. Ve o güç vehmi de zaman zaman insanı tuğyana sevk ediyor. Allah Teala Hazretleri kella diyor Allah Teala innel insane leyatga. Yani dikkat edin, gözünüzü açın. İnsanoğlu müstani olduğu, yani eli ayağına denk hale geldiği, eli ağzına vardığı, efendim imkanları genişlediği zaman tuğyana düşmeye hazırdır.
Azıyor yani.
Azmaya, sapmaya hazırdır. Yani bir, ne bileyim, imkanların ve güçlerin artmış olması insanlarda o sapkınlık duygusunu tetikleyebiliyor. İyi bir eğitim verilmemişse, iyi işte o malın emanet olduğu duygusu zihinde ve kalpte yerleşmemişse o insanın ayağını kaydırabiliyor. Onun için bu emanet duygusu üzerinde ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ve İslami gelenekte çok sıkça vurgu yapılır. Yani sen burada emanetçisin. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi mal da yalan, mülk de yalan. Var git biraz sen oyalan. Yunus bu. Bunu özetlemiş ya. Tabii o kadar oyalanıyorsun.
Evet,
yani devre vermiş. Mülk dediğimiz bir şey yani. Devre mülk. Yani burada sen bu şeyi tamamlıyorsun. Süren doldu, 15 günlük süren.
Nasıl gidiyorsun? Allah'a emanet ol.
Heh. Eyvallah.
Çok değil. Da bağlanmamak lazım o zaman hocam.
Kesinlikle. Yani asıl olan o zaten. Yani dünyaya çok da bağlanmamak lazım. Yani ve dünyanın tamamını da böyle kucaklayacakmış gibi de haris olmamak lazım. Yani dünya malının bir defa amaç haline gelmemesi asıl olan. Burada bizim yanlışımız o. Yani çoğu zaman insan gaflete düşüyor. O araç olan, vesile ve vasıta olan, hayatımızı kolaylaştıran, geçen hafta bahsettiğimiz o hayatımızın kıvam vesilesi olan malı amaç haline getiriyoruz. Araç olmaktan çıkarıyoruz, amaç haline. Aman ha, biraz daha fazla, daha zengin olalım, daha çok servetimiz olsun falan diye. Bu sefer değerlerimize yönelik, kendi manevi hayatımızın değerlerine, maddi hayatımızın değerlerine, aile hayatımızın değerlerine, toplumsal hayatımızın değerlerine yönelik hizmet yapmaya vaktimiz de olmuyor, nakdimiz de kalmıyor. Yani halbuki bunun için hem vaktimiz olmalı, hem bunu ayırmış nakdimiz olmalı. Yani bu bence önemli bir şey. Yani insan, yani nakit yönetimi, vakit yönetimi
önemli.
Çok önemli. Yani evet. İnsan iyi, işte bu israf nakdi yönetmede de, vakti yönetmede de önemli. İnsan, çünkü en çok israf ettiğimiz şeylerin başında nakit,
doğru.
Sonra da vakit geliyor.
Çünkü biz diyelim ki hocam yeni açan biri varsa evet. Radyosunu, israf deyince hep mal gelmesin akla.
Kesinlikle.
Yani Allah bize 24 saat veriyor. Herkes aynı 24 saatin içinde ama kimi 15 saat uyuyor.
Evet.
Kimi 10 saat dizi izliyor. Kimi 5 saat işte farklı türlü gaflet içinde geçiriyor. Yani aslında vakti de israf ettiğimiz zaman bu da vebal.
Kesinlikle.
Çünkü ben, vakit de emanet.
Vakit zaten en büyük emanetlerimiz. Yani bize sayılı bir zaman dilimi, bir nefes veriliyor. Yani iki şey de var malum bu ömürle ilgili. Yani nefeslerle sayılı olduğu söyleniyor. Zamanla da mahdut olduğu söyleniyor. Hangisi olursa olsun. Yani sonuçta bir mahdut bir ömür sermayemiz var. Nefesle de olsa, zamanla da olsa bunu tüketirken bizim çok dikkatli olmamız lazım. Yani boşa geçirmememiz lazım. Malayaniyle, lagivle, haşviyatla uğraşmadan yani kulluğumuz neyi gerektiriyor? Şahsımızın, ailemizin, davamızın, idealimizin muktezası için neler yapmamız gerekiyor? O istikamette adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü israf dediğimiz şey insanı biraz daha pragmatist de yapıyor zaman içerisinde. Yani nalinci keser gibi Rabbena hebbena demeye başlıyor insan. Yani buna ben
her şeyi hakkımız görüyoruz.
Evet,
değil mi hocam?
Tabii buna ben layıkım. Bunu ben kazandım. Bunu ben yapıyorum. Ben yönetiyorum. Sorumlusu benim. Dolayısıyla daha fazlasını kullanabilirim gibi bir duygu oluyor. Evet, sen kazandın. Şu anda senin uhtarın ama yani senin kullanman gereken şeyi sınırlı, sana lazım olan sınırlı, bunun fazlasını çoluk çocuğuna, komşuna, ümmetin istifadesine, insanlığın istifadesine sunmak gibi sorumluluğumuz var.
Çünkü Allah bize nasıl ikram ettiyse biz de insanlara ihsan edeceğiz, ikram edeceğiz.
Belki de Allah bizim aracılığımızla böyle ihsan ediyor. Hem bize ecir kazandıracak hem öbürlerinin de problemini çözecek.
Vesile olacağız.
Vesile olacağız. Ne kadar güzel bir şey. Ama biz bunu görmek istemiyoruz. Ya yani biz hep böyle...
Karun da böyle yaptı.
Aynen öyle. Kendimizde görüyoruz kerameti. Ve biz böyle yaparsak en doğrusunu yaparız gibi bir algı oluşuyor maalesef. Dolayısıyla insanın bu pragmatist ve bencil olan duygusunun önünü açtıkça israfla nefis de bu sefer... O işte sizin biraz önce söylediğiniz gibi ben neymişim be abim olduğuna giriyor. Eferayte menittehaze ilahehu hevahu diyor Allah Teala. Yani insanın kendi nefsani duygularını, arzu ve isteklerini böyle tanrılaştırması, putlaştırması ayağının kayması demektir.
Palazlanıyoruz yani hocam.
O zaman onun için zaman zaman ya bir dakika ya ben bunu hakkım var mı? Düşüneyim bakalım. Ne kadarına hakkım var? Bu ne kadarı benim için meşru, ne kadarı haram ve caiz değil. Yani bu ben bence yani tüketirken bunu düşünmek lazım. Yani bugün tüketimi teşvik edenler bu manada insanlara sınırsız bir tüketme duygusu veriyorlar. Ve reklam zulmü diyorum ben ona. Reklam zulmü gerçekten bunu teşvik ediyor. Çünkü zaten insanda fıtri olan bir tüketme arzusu var. Yani insanoğlu normalde doğuştan
almak, mal edinmek.
Almak, edinmek, kullanmak, yemek, içmek neyse bir şekilde nimetlerden yararlanmak istiyor. Bu meşru düzeyde belli bir sınırlar içerisinde olması bunun en doğal olanıdır. Ama lazım olandan fazla efendime söyleyeyim başkalarının hakkına da geçecek şekilde kullanmaya başladığımız zaman vebale girmiş oluyoruz.
Ki vebale. Orada zaten hocam bankalar reklamlarla beraber işbirliği yapıp işte kredi kapısı açılıyor.
Evet.
Sınırsız bir şekilde borca giriliyor ve sonra aileler
yani
batıyor.
İştah kabartılıyor
ve evet. ihtiyacı yokken
kredi kullanmak durumunda kalıyor insanlar.
Ve ardından onun altında ezilebiliyor ve sonra aileler
yıkılıyor. Eskiden bunlara çok dikkat edilirdi. Hatta şöyle bir hikaye duymuştum ben seneler önce. Anadolu'nun kasabalarından birisinden birisi İstanbul'a gelmiş. Bir hacı amca. Ondan sonra buradan giderken de hanımına bir mağazadan güzel bir elbise veya kumaş almış. Güzel bir kumaş. Şimdi tabii insanlar görerek, etkilenerek bu tüketime yöneliyorlar ya. Köye gelince tabii hemen duyulmuş Hacı Bey hanımına güzel bir hanım kumaş
almış. Orada da nadirat yok yani.
Tabii hiç öyle bir şey yok. Bütün hanım da nasıl bir şeymiş falan diyerek Hacı Bey'in evine gidiyorlar. Aç bakalım şu kumaşı veya elbiseyi neyse bir görelim, bir ziyaret edelim falan diye herkes böyle şey içerisinde, merak içerisinde bakıyor. Hakikaten ne kadar güzelmiş falan. Tabii eve gidince rahat durmuyor. Ben de istiyorum efendim diyor. Bana da ben de İstanbul'a git ve oradan birine siparişle gelsin. Bu sonra köy kahvesinde şeyde cam odası konuşmaya başlıyor. Yani Hacı Bey bir kumaş almış. Şimdi bütün hanımlar bunu istiyor. En son şeyin aksakalları, kasabanın veya köyün aksakalları toplanmışlar demişler ki buna bir çare bile olmuyor. Yani bu şimdi
yayıldı artık.
Alabilecek olanlarımız, alamayacak olanlarımız var. Yani şimdi ben alırım da öbürü alamaz ama bu tüketim arzusu ve iştahı kabarmış vaziyette. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
Dengeyi bozdu yani.
Şey bozuldu. Tılsım bozuldu köydeki. Köydeki o tılsım bozuldu. Ne yapalım? Demişler Hacı Bey'e soralım. Kaç para vermiş bu işe? Kuralım, konuşalım. Ona göre bakalım şey varsa. Hacı Bey'e ziyarete gitmişler demişler. Hacı Bey sen işte İstanbul'a gittin. Oradan bir elbise almış hanıma. Bizim hanımlar çok merak ettiler, çok beğendiler. Şunu bir görelim. Görmüşler falan. Ne kadar verdin bana demişler. Hacı Bey şu kadar aldım demiş. Hakikaten güzelmiş demişler. Hacı Bey sen şu parayı al. Bu elbiseyi biz yeri verelim veya bir şey yapalım. Ama bunu borçtan kaldıralım. Huzurlarımız bozuldu demişlerdi. Herkesin huzuru kaçtı. Herkes bundan istiyor şimdi. Böyle bir şey tutuştu köyde. Duygu. Dolayısıyla bunun önüne geçemiyoruz. Senden istirhamımız. Şunun parası sana verelim. Sen
bir otokontrol kaldın. Kurmuşlar yani hocam.
Çok güzel ama. Güzel bir şey. Bugün bu mümkün değil ama. Değil. Yani dün itibariyle insanımızın böyle bir şeyi düşünüp böyle bir çözüm üretmiş olması gerçekten muhteşem
bir şey. Büyük bir feraset örneği.
Feraset örneği gerçekten. Dolayısıyla belki israfı önlemenin yani bugün tabii medya dönemindeyiz. Televizyon var.
Telefon
var.
Her an medyatik inşa diyorlar
tabii,
hocam ona.
Yani
sürekli
beyinler yıkanıyor, önümüze düşüyor. Farkında olmadan sübliminal mesajlarla bizi bunu tüketmemiz konusunda ikna ediliyoruz. Yani biz bu konuda ikna ediliyoruz. Ya çocuğumuz bir talep ettiği zaman tepki gösteremiyoruz. Yani doğru. Biz de ikna olmuşuz çünkü. Yani halbuki o belki büyük bir israf, hiç gereksiz bir şey. Ama o kadar o şeyi görmüşüz ki, sübliminal mesajları almışız ki biz de ikna edemiyoruz. Ve hakikaten toplumda müthiş bir israf ve savurganlık aldı başını gidiyor. Tabii ekonomik problem var. O problem de bunu ayrıca daha da büyütüyor. Dolayısıyla bence böyle zamanlarda yani insanların yeniden israfla ilgili tükettiklerini gözden geçireceği bir ortam sunuyor aslında. Ya ben nereden kısabilirim? Evet. Hangi
tasarrufu yönlendiriyor
hangi
hocam?
Hangi tüketim maddelerini kısarsam veya onları devreden çıkarırsam, işte normal şahsi bütçemi, aile bütçemi biraz daha tutarlı ve düzenli hale getirebilirim. Bunu da düşünmenin zamanı bence tam böyle zamanlardır. Böyle kıtlık ve yokluk zamanlarıdır diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir şey daha söylüyor. İsraf edenlere israf ettikleri, israfla yaptıkları işlemler hoş gösterildi. Onlara cazip geldi. Bakın وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Yani israfçıların
yaptıkları onlara
hep hoş görünüyor.
Zinet, böyle müzeyyen, süslü. Ya iyi ki aldım bunu be, iyi ki bunu giydim be, iyi ki bunu işte şunu yaptım be falan diye hoşuna gidiyor. Nefsi ondan haz alıyor. Çünkü insanoğlu da malum biliyorsunuz fıtraten insan psikolojisi hazlara doğru koşup elemlerden uzaklaşmak ister. Yani insanın hep tutkun olduğu şey hazlardır. Yani nefsani hazlardır, maddi hazlardır, doyuma ermektir. Acılardan da, elemlerden de kaçar. Dolayısıyla böyle hoş gösterilen, süslü gösterilen hazlar ve ameller ister istemez insanı etkiliyor. Bunun için yani israfa karşı koymanın en önemli yolu bence israfla ilgili eğitimdir. Ailede verilecek olan eğitimdir. Çocuklara verilecek olan örnek model anne baba olarak
duruşla.
Anne baba olarak onlara israfa varacak şekilde tüketim içerisinde olmadığımızı hissettirmek ve onların da fazla tüketmelerinin önünü kesecek tavırlar sergilemek bence en akıllıca iştir. Bir defa yani nimetlerin sınırsız olmadığını ve daha doğrusu ya bu nimetlerle bizim karnımızı doyurmak gibi hedefimiz olamayacağını ve o nimetleri biz paylaşmak için onlara sahip olduğumuzu onlara anlatmalı, onları bunlara ikna etmeliyiz ki şey olsun. Bir de tabii şimdi hani kamuya ait şeyler var, devlet malı gibi diye bir algı var bize maalesef. Devlet malı deniz yemeyen domuz haşa. Yani bu tür algıları da yok etmek lazım. Evet. Asla. Yani hiçbir şey deniz değil, hiçbir şey sınırsız değil ve hiçbir şey bizim için de hakkımız değilse meşru değil.
Hatta orada daha büyük bir vebal var aslında
kesinlikle,
hocam.
Kesinlikle.
Sonuçta hepimize bağlayan
tüyü bitmedik. Bizim onu bak ne güzel şey yani, tüyü bitmedik yetimin hakkı var diyoruz.
Evet.
Kamu malında, devlet malında tüyü bitmedik yetimin hakkı var.
Belki yani, evinizdeki israf sizi bağlar ama.
Yani orada belki hesabını verebilirsiniz ama kamuya ait bir alanda yapacağınız israf o gerçekten o kamunun mensubu bulunan o ümmetin, o milletin, o ülkenin insanı olan insanların her birinin en fakirinden en zenginine hakkı var. Özellikle yetimlerin hakkı var.
Vebal yani.
Aynen öyle. Dolayısıyla buna da çok dikkat etmekliğimiz gerektiği açıktır. Tabii devletin de bu manada halkı bilinçlendirmek adına baktığımız zaman adımlar atması gerekiyor. Bu reklam zulmü, tüketim teşvik eden yayınlar vesaire bunlarla ilgili mutlaka bir şeyler yapılması lazım ama bu medya çağında, bu iletişim çağında nasıl olur?
Onlar hocam zaten sürekli daha çok tüketelim diye ellerinden geleni yapıyor.
Yani acaba ne yapılabilir?
Bunu hocam hani medya okuryazarlığı deniyor.
Çocuklara eğitim, öğretimle de olabilir veya devlet hani bir takım sınırlamalar getiriyor belli şeylere.
Bazı fitreler.
Belli şeylere fitreler getirerek.
Kamu yani spotu gibi hocam.
Çocukların, gençlerin yani onlardan etkilenmesini önleyecek, sağlayacak adımlar atabilir. Atmalı da yani.
Evet.
Sanıyorum şeyle ilgili düzenleme yapılacak herhalde. Sosyal medya ile ilgili böyle konuşuluyor.
Zaten çığırından çıktı.
Bu da bu arada mesela gündeme alınmalı. Yani tüketimle ilgili yaptığı teşvikleri medyanın, fakir fukaranın, garip gurebanın arzularını tahrik ederek, onları teşvik ederek bunalttığı açık bir gerçek. Buradan yola çıkarak bununla ilgili de bir tedbir alması devletin herhalde zamanıdır diye düşünüyorum doğrusu.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Bize ayrılan süreyi de hemen hemen doldurduk sayılır.
Eyvallah. Eyvallah.
Arzu ederseniz bugün inşallah böylelikle nihayete erdirmiş olalım.
Tamam, peki.
Çünkü mesele hem geniş çaplı, aslında muhtemelen söyleyecekleriniz de daha bitmemiştir.
Var ama olsun, problem değil. Başka zamanda yine konuşuruz.
Eyvallah.
Evet. Yani özellikle mesela çevre, ekolojik denge vesaire de aslında bu israf kapsamı içerisinde konuşulması gerekir. Onu başka bir konuya gündemde konuşuruz.
Olur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bugünkü programımızda kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, israf ve savurganlık üzerine duygularını, düşüncelerini, bilgilerini bizlerle paylaştı. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ederiz. Muhabbetle, hürmetle.